Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 25 Şordat 1401, Hicri Kameri 15 Zilkade 1443 ve Miladi 15 Haziran 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile bölgede Siyonizm tehdidinin yayılması üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler aydın gelecek, Gürcistan'da batıcılık eyleminin sonuçlarının incelenmesi ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İran ile Türkmenistan'ın münasebetlerinin daha da derinleşmesinin her iki ülkenin lehine olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ile Aşgabat'ın işbirliğinin daha da geliştirmesine vurgu yaptı. Belarus, İran'ın ticari ilişkinin gelişmesini sıcak karşıladı. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine İHA'lı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Elbette ittifakı, Irak'ın yeni yönetimi Türk ve Amerikan işgalcilerini ihraç etmek için bir şey yapmalı açıklamasında bulundu. Ve Erdoğan ile Rusya Başbakan Yardımcısı bir araya geldi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün Tahran'da Türkmenistan Devlet Başkanı'nı kabul ettiği görüşmede ilişkilerin daha da derinleşmesinin her iki ülkenin lehine olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ayetullah Hamine'yi görüşmede İran-Türkmenistan ilişkilerine değinerek karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de yararından olduğunu vurgularken, İran hükümeti komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bu doğru bir politikadır, dedi. İkili ilişkilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasının iki ülkenin ciddi kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamine'yi, tabii ki bölge ve dünya düzeninde İran ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilerine karşı olanlar var. Ancak tüm bunlara rağmen engellerin aşılması gerekiyor ifadesi kullandı. İslam İnkılabı rehberi İran ile Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmaların önemine değinerek hakkında iki ülke arasındaki ortak komisyonlar ciddi bir şekilde aktif olmalıdır ve imzalanan anlaşmalar sürekli takip edilerek sonuçlandırılmalıdır açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de katıldığı görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan yönetiminin önceliğinin komşularla ilişkileri geliştirmek olduğunu, bugün yapılan işbirliği belgelerine göre iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmek ve pekiştirmek peşinde olduklarını belirtti. İran-Türkmenistan diplomatik münasebetlerinin kuruluşunun 30. yıl dönümüne dikkat çeken Berdi Muhammedov, kendi adına ve Türkmen milletini temsilen İslam İnkılabı rehberini her daim İran-Türkmenistan ilişkilerinin derinleşmesine desteklediği için teşekkür etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Türkmen mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Tahran ve Aşgabat arasında işbirliği potansiyel ve kapasitesinin ilişkileri mevcut düzeyinden daha fazla olduğunu vurguladı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Tören ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği belgeleri imzalandı. İkili görüşmenin ardından Reis ile Berdi Muhammedov ortak basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında Reis'i dost, kardeş ve komşu ülkeden üst düzey heyet ile birlikte Berdi Muhammedov'un bu ziyaretinin ikili ilişkiler için dönüm noktası olabileceğini kaydetti. Reis ayrıca bugün iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ikili işbirliğini daha da güçlendirebileceğini vurguladı. İki ülkenin ilişkilerini akrabalık türünden niteleyen reisi, Hazar Denizi ülkeleriyle işbirliğinin İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı da görüşmelerin şeffaf, karşılıklı saygı ve güven ortamında düzenlendiğini işaretle bu görüşmenin iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini yansıttığını vurguladı. Berdi Muhammedov ayrıca iki ülkenin kültürel ve insani ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu ifade etti. Bugün ayrıca İran ve Türkmenistan üst düzey siyasi ve ekonomik heyetleri iki ülkenin cumhurbaşkanları başkanlığında ortak toplantı düzenledi. İran ve Türkmenistan'ın üst düzey siyasi ve ekonomik heyetleri iki ülkenin cumhurbaşkanları başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda iki ülkenin siyaset, ekonomi, enerji ve transit alanındaki ilişkileri ve işbirliğinin geliştirme yolları ele alındı.
İran ile Türkmenistan ilişkileri imzalanan işbirliği belgeleriyle gelişiyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un huzurunda 9 anlaşma işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkmen lider Berdi Muhammedov'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saadabad Sarayı'nda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret, televizyon ve radyo yayıncılığı işbirliği, kültür, yatırım, transit ve ulaştırma alanında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov 2 günlük resmi bir ziyaret için dün akşam Tahran'a geldi. Berdi Muhammedov'a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkmen mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkmenistan ile 20 yıllık stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamaya kararlıyız dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Türkmen mevkidaşı Serdar Berdi Muhammedov ile görüştü. İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Reisi Türkmen mevkidaşına İran'ı ziyaret ettiği için teşekkür ederek Türkmenistan Devlet Başkanı ve beraberindeki üst düzey heyetin Tahran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktasıdır. Türkmenistan ile son 30 yıldır iyi ilişkilerimiz var dedi. Reisi birkaç ay önce Aşgabat'a yaptığım ziyaret İran ve Türkmenistan arasındaki bazı işbirliklerinin artmasını sağladı. Özellikle gaz suapı, transit ve taşımacılıkta iyi adımlar atıldı ifadesini kullandı. İran ve Türkmenistan'ın ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, İki ülke arasında 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalamaya kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Reisi Hazar Denizi'ni kıyıdaş ülkelerle işbirliğinin İran'ın dış politika önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Reisi yabancıların bölgedeki varlığının güven verici değil, sorun yaratıcı olduğunu vurguladı. Türkmen lider Berdi Muhammedov da Cumhurbaşkanı Reisi ile ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti. Uluslararası forumlarda Türkmenistan'ın girişimlerini desteklediği için Cumhurbaşkanı Reisi ile İranlı yetkililere teşekkür eden Serdar Berdi Muhammedov, Reisi Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Hazar Liderler Zirvesi'ne katılmaya davet etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam ve Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alan Roberti Simonyan ile bir araya geldi. Görüşmede Galibaf, İran ile Ermenistan'ın ikili ticaret hacminin 500 milyon dolardan birkaç milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Galibaf, Ermeni mevkidaşının Tahran ziyaretini ikili işbirliğinin geliştirmesi için iyi bir fırsat olarak nitelendirerek, komşu ülkelerle ilişki İran'ın dış politika önceliğidir. Bulunduğumuz bu hassas dönemde ikili ve bölgesel işbirliklerini geliştirmek gerekiyor, dedi. Batı Asya ve Kafkasya bölgesinin öneminin stratejik ve ikili ilişkileri çok hassas hale getirdiğini belirterek, İran ve Ermenistan ilişkileri bu alanda oldukça önemli. İran başta Ermenistan olmak üzere komşu ülkelerde barış, huzur ve istikrar sağlanmasından yanadır. Amerika ve Siyonist rejim bölgede kendi çıkarları peşinde ve bölgenin güvenliğini bozmak istiyor. Dolayısıyla komşu ülkeler bu konulara dikkat etmeli ifadesini kullandı. Galibaf, transit meselesinin iki ülkenin ekonomi alanındaki en önemli meselesi olduğunu söyledi. Gaz ve elektrik transferini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler alanında en önemli ikinci konu olarak değerlendiren Galibaf, bu ziyaretin parlamenter işbirliğini artırarak ve net bir zaman çizelgesi belirleyerek ekonomik ilişkilerin gelişmesine yol açmasını temenni ederim ifadelerinde bulundu. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sorunların ilkeli görüşmeler sonucunda çözüme kavuşulması umudunu dile getiren Galibaf, İhtilafların bitmesini ve kalıcı barışa ulaşmamızı umut ederiz. İran karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğu destekliyor. Çünkü başta Kafkasya olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin güvenlik ve barışı hepimiz için önemlidir, diye kaydetti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alan Roberti Simonyan da İran ve Ermenistan arasındaki derin ilişkilere değinerek 44 günlük Karabağ Savaşı Ermenistan için büyük sonuçlara mal oldu. İran'a bu konudaki tutumundan ve ülkelerin toprak bütünlüğünü korumasına desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz ifadelerinde bulundu.
Belarus Sanayi Bakan Yardımcısı İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı'nın ikili ticari ilişkilerin geliştirmesi için özel önerisini sıcak karşıladı. İran-Belarus 15. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu Koordinasyon Toplantısı bugün İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı ve Sanayi Bakan Yardımcısı Alireza Peymanpak ve Belaruslu mevkidaşı Hariton Çekin katılımıyla video konferans aracılığıyla düzenlendi. Görüşmede iki taraf Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun bu sene yaz aylarında Minsk'te düzenlenmesini kararlaştırdılar. Toplantıda İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı iki ülkenin 40 milyonluk ticaret hacmini çok düşük nitelerken bu rakamın kabul edilir bir rakama yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Peymanpak ayrıca iki ülkenin Kuzey-Güney koridoru oluşturma noktasındaki işbirliğine dikkat çekerek Belarus'un İran üzerinden kendi ürünlerini Fars Körfezi ülkeleri Hindistan ve Doğu Afrika'ya gönderilebileceğini ifade etti. Görüşmede Belarus Sanayi Bakan Yardımcısı İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı'nın ikili ticari ilişkilerin geliştirmesi için özel önerisini sıcak karşılayarak İran'ın çok iyi deneyimlerinin ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 179 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir adet İHA'nın Irak'ın Kürdistan bölgesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kürdistan 24 televizyon kanalından verdiği habere göre bugün öğle saatlerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar'daki bazı noktalara İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırıda hedef alınan bir binanın tamamen yok olduğunu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
El-Fetih İttifak üyelerinden Muhammed Kerim, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin belli bir takvim çerçevesinde Türk-Amerikan işgalcilerin varlığına son vermesi gerektiğini vurguladı. Fetih İttifakı mensubu milletvekili Muhammed Kerim yaptığı konuşmada yabancı güçlerin askeri varlığına işaretle hükümetin kurulması için siyasi görüşmelerde Türk ve Amerikan işgalinin son bulması konusunun ele alınması gerektiğini vurguladı. Iraklı milletvekili, Türk işgal yönetiminin her gün Irak topraklarını bombaladığını ancak hükümetin hiçbir şey yapmadığına temasla yeni hükümetin bu bağlamda gereken her şeyi yapması gerektiğini ve belli bir takvim çerçevesinde Türk ve Amerikan işgalcilerini ülkeden ihraç etmesi ve parlamento ve hükümetin de bu yolda yardım etmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexey Overçuk bir araya geldiler. Türkiye-Ukrayna savaşının başından beri Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapmaya çalışmaktadır. Ankara bir süre önce dünyanın iki büyük tahıl üreticisi olan Rusya ve Ukrayna ürünlerinden dünya piyasalarına taşıma önerisinde bulunmuştu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'ın öncülüğüyle oluşturulan hatta sorunu çözme ulaştırmak üzere Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıklarından general rütbesinde birer personel görevlendirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlar arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı. Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile ardından Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile görüştü.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Erdoğan ile telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yinelendi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz dedi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım dediğini hatırlattı ve kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder çünkü çok açık ve net. Bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa diye konuştu.
Suriye'deki çatışmaların durdurulması amacıyla düzenlenen 18. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı. Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asker Hacı Başkanlığındaki heyet eşlik ediyor. Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal katılıyor. Rus heyeti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki yeni saldırılarını protesto ettiği ifade edildi.
İslami Direniş Hareketi Hamas 17 Haziran Cuma sabahı düzenlenecek Mescid-i Aksa'nın korunması, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa murabıtlarına uzaklaştırma cezaları vererek burayı sahipsiz bırakma planının boşa çıkarılması amacı taşıyan uzaklaştırmalara rağmen biz yine nöbetteyiz şafağı adıyla düzenlenecek buluşmaya destek verilmesi çağrıları yaptı. Hamas bugün yaptığı yazılı açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarının dünyanın her tarafında Filistin halkının sabırlı ve kararlı duruşunu takdir ettiğini dile getirirken, uzaklaştırmalara rağmen biz yine nöbetteyiz şafağı. Buluşmasına katılmak için de Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya akın edilmesini istedi. Açıklamada bu buluşmanın Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasının devam ettiğini göstereceğini, burada nöbet tutan murabıtlara bir destek olacağını ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılanlarla bir dayanışma mahiyeti taşıyacağını dile getirdi.
Ve Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel siber güvenlik için bir tehdit olduğunu açıkladı. Çin'in bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren yeni medya kuruluşlarından Anzer, kısa süre önce yayınladığı raporda Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'na bağlı Özel Erişim Operasyonları Ofisi'nin dünya çapında küresel internet kullanıcılarına herhangi bir ayrım gözetmeden bilgi hızlılığı gerçekleştirildi, belirtildi. Rapora göre Amerika denizaltılardan faydalanarak küresel denizaltı fiber optik kablo ve elektrik kablosu üzerinden siber bilgi hırsızlığı yaptı. Özellikle TAK, siber saldırı silahlarını Amerika dahil 5 gözlemci ittifakı ülkelerinden kullanımına sundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın dünya petrol, gaz ve doğalgaz ihtiyacını karşılama hazırlığı başlığı altında.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cemhat Oji, salı akşamı Türkmenistan Bakanlar Kabinesi Petrol ve Gaz Başkan Yardımcısı Şahin Abdurrahman ile görüşmesinde dünyada son dönemde petrol fiyatlarının artması alanındaki gelişmelerin ardından İran, dünyanın petrol türevleri, petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılamaya hazır dedi. İran Petrol Bakanı, Petrol Bakanlığı Enerji Diplomasisi hususunda son 10 ayda bölge ve bölgedaşı ülkelerle iyi bir etkileşim içerisine girdik. Bunun bariz örneği de Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizdir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı'nın Tahran'ın petrol, gaz ve petrol ürünleri alanındaki uluslararası ihtiyaçları karşılamaya hazır olduğunu söylemesi, İran'ın bu ürünlerin çıkarılması ve üretimi alanındaki yeteneklerini artırmaya, özellikle de İran'ın ihracat konumunu güçlendirmeye hazır olduğunu gösteriyor. 13. hükümette enerji alanında yaptırımlara karşı genel politika çerçevesi de bu yönde ve diğer ülkelerle artan etkileşimler de bu satışlar için zemin hazırlamıştır. Aslında İran bu alanda son 10 ayda önemli başarılar elde etti. Petrol Bakanı'na göre İran petrol ihracatı, kondensat ürünleri dahil ve diğer petrol ürünleri ihracatı, yakıt tedariği, rafinerlerin kapasitesinin kullanımı konularında Venezuela, Nikaragua, Agua ve Küba dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle yapıcı, olumlu ve kazan kazan etkileşimlerine dayalı olarak büyük gelişmeler yaşandı. İran'ın petrol ihracatını artırmadaki başarısı, petrol ihracatına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere İran'a yönelik tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımlarının devam etmesine rağmen azami baskı kampanyası bağlamında elde edildi. Aslında Kasım 2018'de yürürlüğe giren tek taraflı İran karşıtı yaptırımların uygulamasından bu yana Washington'un en önemli hedeflerinden biri İran'ın petrol ihracatını durdurmak oldu. Ancak Trump yönetimi bu alanda önemli bir ilerleme sağlayamadı ve düşen ihracat hacimlerine rağmen petrol ihracatı ve petrol ürünleri farklı şekillerde devam etti. Bu durum Joe Biden'ın başkanlığı döneminde de devam etti. Tahran enerji üretim kapasitesini artırırken akıllı önlemler alarak ve uygun önlemlerle petrol ihracatı ve petrol ürünleri alanında önemli başarılar elde etmeyi başardı. İran Petrol Bakanı yaptığı mar konusuna değinerek son 10 ayda yaşananlar ve İran'ın bölge ve öteki ülkelerle yürüttüğü enerji diplomasisi İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıcı yaptırımların etkisiz olduğunu ve sırf bir nebze kesinti yarattığını gösteriyor. Petrol ve petrol ürünleri üretim ve ihracatında bu kesintiler büyük bir etki yapmamıştır. Dünyada toplam petrol ve gaz rezervlerinde ilk sırada yer alan İran, dünyanın bu enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabildiğinin farkındadır. İran Petrol Bakanı konuyu geçen haftaki Bakü zirvesinde Avrupa ülkelerinin temsilcileri ve enerji bakanlarının huzurunda tekrar gündeme getirdiğini de vurguladı. Ve İran'ın dünya ülkelerine petrol, gaz ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi. İran azami direniş stratejisi izleyerek petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmekle kalmadı. Aynı zamanda yıllarca süren baskıcı yaptırımlara rağmen İran'ın petrol ve gaz endüstrisinin gelişimi durmadı. Öte yandan diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dış baskılara karşı kırılganlığı azaltmak için yerel kapasite ve yeteneklerin artırılması da gündemde.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Paşinyan'dan Ermenistan ile İran dostluğuna vurgu başlığı altında.
İran ile Ermenistan arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliği ile Tahran ve Erivan arasındaki Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliği Ermeni yetkililer için büyük önem taşımakta. Bu bağlamda Katar'ı ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doha yetkilileriyle yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki rolü hakkında şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Gürcistan'la çok iyi ilişkileri var ve Erivan hükümeti Tahran'ı daimi dostu olarak görüyor. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapıcı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üçüncü ülkelerle ilişkiler kurmanın önemine dikkat çeken Paşinyan şunları kaydetti. Ermenistan'ın İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tam teşekküllü bir serbest ticaret anlaşması imzalama konusunda ilgisini not etmeyi önemli buluyorum. Tahran ile yapılan geçici anlaşmanın işleyişine ilişkin deneyimler İran pazarının çekiciliğini ve işbirliğini daha da derinleştirme beklentilerini açıkça göstermektedir. Ermenistan Başbakanının son zamanlarda Katar'da yaptığı açıklamalar, İran'ın bu ülkenin Güney Kafkasya'daki dış politikasındaki önemini göstermektedir. Bu arada Erivan'ın bağımsızlığından sonra iktidarda olan tüm hükümetler bu ülkenin Tahran ile ilişkilerinin genişlemesini her zaman vurgulamışlardır. Bu konuda Ermeni uzman Sergey Minasyan, İran'ı büyük bir bölgesel güç olarak değerlendirerek şunları vurgulamıştır. İran, Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerde etkili bir rol oynamıştır. Ve Tahran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabaları İran'ın her zaman pozitif rolünün göstergesi olmuştur. Tahran'ın bölgesel ve küresel siyasetteki rolü ve İran'ın İslam dünyasındaki konumu göz önüne alındığında Ermenistan-İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri Ermeni hükümet yetkilileri için her zaman özel bir değer ve öneme sahip olmuştur. Bakü ve Erivan arasında Dağlı Karabağ bölgesinin mülkiyeti üzerindeki askeri çatışmalar nedeniyle Ermeni yetkililerin İran ile ilişkileri genişletme konusundaki güçlü arzusuna rağmen Tahran yetkilileri Müslüman halkın düşünceleri nedeniyle Ermenistan ile ilişkileri genişletmekten her zaman kaçınmıştı. Ancak Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkililerinin ilişkileri normalleştirme çabalarıyla İran'ın Ermenistan'ı coğrafi izolasyondan çıkarmak ve ekonomik ve bu ülkeyle ticari ilişkiler kurma isteği de pratikte hayata geçti. Bu bağlamda Ermenistan Ekonomi Bakanı Han Karbuyan geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Ermenistan 2021'de ilan ile ticareti 500 milyon doları aştı. Bu istatistiklerin açıklanması Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki yaklaşık 30 yıllık gerilim ve ihtilaf sırasında İran'ın kuzey-batı komşusu ile ekonomik çıkarlarından vazgeçtiğini ve Ermenistan ile ekonomik ilişkilerin genişlemesine fazla önem vermediğini, bunu da Müslümanlar için yaptığını gösteriyor. 5 Orta Asya ülkesi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile birlikte karayla çevrili sınırları nedeniyle coğrafi kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Hazar Denizi'nde İran ile olan su sınırı nedeniyle daha iyi bir konumdadır. Ancak son birkaç yılda Tahranlı yetkililer Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile ulaşım ve transit işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını defalarca dile getirdiler. Aynı zamanda Kuzey-Güney Uluslararası Koridorunu inşa ederek ve işleterek bu bölgelerin ülkeleriyle Fars Körfezi, Umman Denizi, Güney ve Güneydoğu Asya'da yer alan diğer ülkeler arasında ilişki kurma olasılığını kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda Ermenistan ulaştırma ve transit işbirliği konusunda önemli belgelere imza atmasının yanı sıra Avrasya Ekonomi Birliği çerçevesinde İran ile de anlaşmalar imzalamaya çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, direnişin füze gücüne işaretle olağsız savaş halinde her gün İsrail üzerine binlerce füze yağdırılacağını belirtti geçtiğimiz günlerde. Son sıralarda Lübnan'ı tehdit eden Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı, bir sonraki savaşta Hizbullah ile iç cephe zorluklarını samimi şekilde söylemesi gerektiğine işaretle İsrail'e çok sayıda füze düşeceğini, bunu beklemek gerektiğini vurguladı sevgili dinleyicilerimiz. Bölgemizde bitmeyen bir tehdit var. O da Siyonist İsrail rejimiyle ilgilidir. Bölgemizde çeşitli ülkelere karşı bu tehditlerin farklı haberler ve gündemlerle, farklı boyutlarla medyaya yansıması her gün konuşuluyor ve şimdi bu rejimin aslında kuruluşunun amacı da belki budur. Çünkü Arap ülkelerine ve bölge ülkelerine karşı Siyonist tehdidinin farklı anlamlarda, ister askeri alanda olsun, siber saldırısı alanında olsun vesaire bitmek bilmiyor. Biz de bugünkü sohbetimizde İsrail'in son tehditlerini, gündeme yansıyan son tehditlerini, Filistin'le ilgili, bölgeyle ilgili bunları konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Yani Filistin'le ilgili biz defalarca sizin görüşünüzü almışız. İsrail'in orada farklı bahanelerle farklı cinayetlerin altına imza atması her gün kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Ancak şimdi bölgemiz için Siyonist İsrail rejiminin varlığı da artık büyük bir tehdit haline geldiğini söylüyorlar uzmanlar. Şimdi bu nereye kadar devam edecek sizce Abbas hocam? Siyonist İsrail rejiminin İran'a karşı, farklı Arap ülkelere karşı, ister Lübnan, Suriye olsun vesaire, bunlarla ilgili bu tehditlerin sürekli gündemde olmasını siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Şöyle ki, Siyonist rejim yayılmacı politika izlemektedir. Eskiden kurulduğunda 48'den beri, hatta 1900'lerin başında sürekli genişleme yapmıştır ve sürekli tabii ki nereye genişleyecektir? Etrafındaki Müslüman toprakları işgal edecek, tehditler, zorlar, şantajla, desiseyle bunlar topraklarına katacaktır. Nitekim muhayetelere bakarsak 48'den beri farklı 67 savaşında ve diğer savaşlarda sürekli İslam topraklarını, Müslüman memleketlerin topraklarını işgal ediyor ve oraya yeni yerleşimciler getiriyor. İşte zaten artık Batı Şeria'yı, Gazze'yi, buna hiç konuşmuyor olduk Lübnan'a. Öte yandan eğer askeri işgalle, saldırıyla bir topraklar elde edemeyince o devletler yönetimleriyle anlaşıyor. Çok kolaylıkla hakimiyeti altına alıyor. Bugün bölgemizdeki hemen hemen tüm ülkelerle bir şekilde siyasi, ekonomik, askeri, istihbari ilişkilerini genişletmiştir, pekiştirmiştir. En yakın biliyoruz Suudi Arabistan hava sahasını Siyonist İsrail rejiminin uçaklarını açtı. Onun önce de birçok komşu ülke bu işi yapmışlardır. Ve doğrudan doğruya da bugün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Mısır çok kolaylıkla her türlü ilişkiyi yapıyorlar İsrail rejimiyle. Ama İsrail rejimi bunlarla yetinmeyecektir. Ya tamamen kendi yandaş olacak ülkeleri etrafında meydana getirecektir. Öyle bir ülkeler meydana getirmek istiyor ki Filistin meselesi, Filistin davası, Kudüs filan gibi meseleleri kimse dinleme bile getirmesin. Güllük gülistanlık bir Kudüs arması İsraillilerle Araplerin, Müslümanların yan yana yaşadığı bir dünya meydana getiriyor. Ve ne yazık ki bunu da Amerikan desteğiyle, Amerikan emperyalizm desteğiyle gerçekleştiriyor. Önündeki pürüzler işte İran gibi, Suriye gibi, Hizbullah, Hamas gibi örgütleri de bir şekilde dinleme getiriyor. Onları terörist gibi gösteriyor, tehdit gibi gösteriyor. Ve bu nedenden dolayı bunu devamlı sürekli yapacak haldedir ve bunu sürekli yapacaktır, açıkçası hiçbir kuşkumuz yok.
Tahran Radyosu.
Şimdi Arap ülkelerinin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normal hale getirmesi bu olayın daha da şiddetlenmesine yol açmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi özellikle Suriye ile ilgili Abbas Hocam konuşacak olursak Siyonist İsrail rejiminin Suriye ile ilgili nasıl bir planı olduğunu siz düşünüyorsunuz? Golan Tepeleri ile ilgili farklı iddialar gündeme gelmektedir. Oraya çeşitli saldırıları her gün medyaya yansıyor. Golan Tepeleri ile ilgili Siyonist İsrail rejiminin iddiasını siz nasıl buluyorsunuz?
Bir kere o işgal etmiş, işgal altına almıştır. 3 sene önce de Amerikan Başkanı da Trump dedi ki evet ben verdim babasının malını bağışlar gibi sanki Trump tavırlardan, Trump otellerden birini bağışlıyor amcası oğluna ya da teyzesinin kızına. Ben dedi oraya Golan Tepelerinde verdim İsrail'e dedi. Zaten fiilen işgal altındadır. Oralara verdi. Ha şimdi Suriye devletinin parçalanması, Suriye devletinin ortadan kalkması, yani Siyonist rejimin karşıtı devletten birinin ortadan kalkması. Acaba Katar'ı mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi, Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i ve diğerlerini mi rahatsız eder? Hayır, çok da mutlu eder. Zira bu devletler zaten 10 yıldır o Suriye rejimini yıkmak, parçalamak, o devleti terörize etmek istiyorlar. Bu nedenle de onların hepsi onayıyla, yani Bağdat, Riyad, Londra'nın, Washington onayı değil. İslam ülkelerinin yani Fars Körfezi ülkeleri ve diğerlerinin onayını alarak zaten orayı parçalamak istiyor. Bu nedenden dolayı muhtemelen Katar'da da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Riyad'da da, Doha'da da, Manama'da da oturan siyasiler Siyonist rejimin her Şam'a saldırısını, her oraya füze saldırısını çok mutlulukla izliyorlar ve alkışlıyorlardır. Hiç bundan şüphem yok.
Şimdi son sorular Kappas Hocam. İran'la ilgili, İran'ın nükleer programıyla, faaliyetiyle ilgili Siyonist İsrail rejiminin aslında her gün farklı iddiaları gündeme yansıyor. Şimdi tabii İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile kendi aralarında bir takım ihtilafların söz konusu olduğu belli ve aşikar. Ancak şimdi Siyonist İsrail rejimi de bunları biraz daha alevlendirmek, biraz daha saptırarak gündeme yansıtmak istiyor. İran nükleer bomba peşindedir şeklinde iddiaları gündeme taşımaktadır. Şimdi acaba İran'ın nükleer enerjiye ulaşması ve burada başarılı olması İsrail için nasıl bir tehdit oluşturuyor sizce?
Bu da çok enteresan. Hakikaten ironi. Kendisinin 200'den fazla nükleer bombası olmasına rağmen ve kendisi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na üye değil, Yani hiçbir uluslararası ajans, uluslararası atom enerjisi ve Birleşmiş Milletler'in denetimini kabul etmiyor. Herhangi bu cümle uluslararası atom enerjisi kurumuna ya Birleşmiş Milletler'den bir kimse değil Siyonist rejimin herhangi bir tesisini denetlemeye yanına bile gidemez. Sokmuyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşmuyor. Buna demiyorlar ki sen üye bile değilsin. Ama İran'ı tehdit gibi gösteriyor. Ama dönem dönem de ben düşünüyorum. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, ne bileyim diğer Bahreyn ve diğerleri kesinlikle kendi dile getiremedikleri İran'la ilgili meseleleri Siyonist rejiminin vesilesiyle dünya kamuoyuna getiriyorlar. Nitekim cesimlerde de hatta süre süre tabundan hoşlanıyor. Hatta böyle aç tavuk adlı bir atasözüm var. Uyur da kendini buğday ambarında görür. Yok işte bir askeri bir şey yapadıkmış da bir pakt yapadıkmış da Amerika'nın başkanlığında İran'a saldırması için. Tabi bunlar hayal da ama öte yandan Siyonist İsrail rejimi İran nükleer tesislerine karşı, İran bilim insanlarına karşı, sivil bilim insanlarına, işte nükleer bilim insanlarına karşı da saldırılardan durmuyor ve sürekli onlara karşı sabotajlar, suikastlar yapıyor. Hakikaten terör eylemler gerçekleşiyor ama burada dünyada kınayan yok. Ülkeleri de kınamıyorlar. Bu nedenle dolayı bu doğrultuda Siyonist rejiminin bir terör devleti olması ve terörü fiilen devlet politikası uygulamasına kimse karşı çıkmadığı için biz bunlara sürekli bunlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum.
Doğru. Abbas Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir daha çiğendim. Hoşçakalın.
Siz de efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bölgemizde Siyonist tehdidinin genişlemesi ve farklı ülkeler için bir tehdit haline gelmesi konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık değerli dinleyicilerimiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabilirsiniz. Geleceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın Pakistanlı mevkidaşının da bulunduğu ortak basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerini artırdığını, Atom Enerjisi Kurumu tarafından bu meselenin Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ofisine bildirdiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Amerika Dışişleri Bakanı'nın nükleer anlaşmasıyla ilgili gündem saptırmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un tahminlerinin devamında Viyana görüşmeleri sırasında Amerika'nın aşırı taleplerine değinmeden Bercama dönme kararının İran'a bağlı olacağını iddia etti. İran'ın bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazartesi günü Güney Koreli mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında anlaşmaya geri dönme kararının esasen İran'a bağlı olduğunu, çünkü anlaşmaya geri dönme çalışmalarının neredeyse tamamlanmış olduğunu iddia etti. Washington'un Bercam Anlaşması dışı taleplerine değinmekten kaçınan Blinken, İran'ın dış meseleleri müzakerelere sokmaya çalıştığını, söz konusu meselelerin bu müzakerelerde yeri olmadığını ileri sürdü. Blinken, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile şeffaf işbirliğini bir kez daha görmezden gelerek, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na olan taahhütlerinin uzun süredir yerine getirmeyi reddettiğini, taahhütler arasında olduğunu iddia etti. Bilindiği gibi Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüşüne ilişkin görüşmeler, Washington'daki siyasi irade eksikliği nedeniyle neredeyse durmuşken, Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in baskısı altındaki Avrupa Troikası ve Rafael Grossi, geçenlerde İran karşıtı kararname çıkardı.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, turizm diplomasisinin kamu diplomasisi alanında özel bir yeri olduğunu, çünkü turizmin tüm dünya insanlarına ait olduğunu söyledi. İran'ın Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zarqami, İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz'de İran prese verdi demişti. Turizm diplomasisinin İran'ın turizm potansiyelini tanımada önemli bir rol oynadığını kaydederek, düşmanların İranofobi siyasetlerine rağmen yapılan anketler dünya halklarının çoğunluğunun İran'a seyahat düzenlemeyi sevdiklerini belirtti. İran Turizm Bakanı, hükümetin önceliğinin komşu ülkelerle turizmin gelişmesinin önündeki engelleri çözmek olduğunu kaydetti. İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin önemli ortak noktasının Farsça olduğunu ve ortak dilin iki ülke arasındaki turizmin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Zarqami, İranlıların kara ulaşımındaki sorunları çözerek özel araçlarıyla Tacikistan'a seyahat edebileceklerini söyledi. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, deniz turizminin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, 2022 Katar Dünya Kupası için bağımsız planlama yapıldığını, Doha'dan İran adalarına turist transferinin bu planlamanın en önemlilerinden biri olduğunu belirtti.
Hemşeri gazetesinde El Fetih Koalisyonu'nun İran'a terörle mücadeledeki desteğinden dolayı teşekkürünü konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak El Fetih Koalisyonu sözcüsü, bu koalisyonun İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan Hizbullah'ına terörle mücadelede Irak'ı desteklediği için teşekkür ettiğini söyledi. El Fetih Koalisyonu sözcüsü Ahmet El Esedi, Irak Haçlı Şabi Kuvvetleri'nin kuruluşunun yıl dönümünde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu teşkilat kurulduğu dönemde bu ülkenin savunmasından sorumluydu. Ayetullah Sistani'nin fetvasının ardından milyonlarca Iraklı IŞİD'in yayılmasını önlemek için Haçlı Şabi'ye katıldı. Haçlı Şabi herhangi bir din, mezhep veya ırkla sınırlı değildir. Bu teşkilat en önemli güvenlik kurumu ve Irak güvenliğinin temel direklerinden biridir. Haçlı Şabi siyasi olarak pazarlık konusu olmayan bir kırmızı çizgidir ve İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Lübnan Hizbullah'ına terörle mücadelede Irak'ı destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda Bağdat sakinleri bu hafta Cumartesi günü Haçlı Şabi'nin kuruluşunun 8. yıl dönümü münasebetiyle sokaklara döküldü ve sevinç gösterileri yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 39. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Aydın Gelecek isimli dizi sohbetimizin bir bölümüyle daha birlikteyiz. Bu dizi sohbetimizde İslam devriminin perspektifini çizmek için İslam devriminin son 40 yılda elde ettiği başarılardan bahsediyoruz. Daha önceki birkaç programda İslam devriminin tekfirci ve terör örgütleriyle mücadeledeki eşsiz rolünden bahsetmiştik. Bu bölümde bu konuyu devam ettirmek istiyoruz.
Irak ve Suriye'deki zamanında varlığıyla General Süleymani, Irak ve Suriye güçlerinin IŞİD'e ağır yenilgiler vermesinde lider olmada etkili bir rol oynadı. İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden İslam devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Şehit Kasım Süleymani, Irak'ta sadık yoldaşı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Irak'a yaptığı ziyarette Donald Trump'ın direkt emirleriyle Amerikalılar tarafından şehit edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise bu terör eylemini işledi ve terörizmle mücadele ettiğini iddia etti. Halbuki Hac Kasım Süleymani ve arkadaşlarının Irak'ta bulunması Irak halkının ve hükümetinin ihtiyaç ve zaruretinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle Iraklı yetkililer ve şahsiyetler onu defalarca övmüş, terörizm ile mücadeledeki rolünü vurgulamıştır. Kasım Süleymani cesur kararlılığı ve komuta becerisiyle IŞİD güçlerini Bağdat kapılarına girmeden önce durdurdu ve geri püskürten bir güce sebebiyet verdi. Sonunda Musul'da IŞİD'in ömrünün sonunu ilan etti.
Güvenliğin çevre ve iklim kadar küresel ve evrensel bir sorun olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu bağlamda IŞİD terör örgütü de şüphesiz tüm dünya için çok yönlü ve büyüyen bir güvenlik tehdidi olmuştur. IŞİD, aşırılık ve şiddetin mükemmel sembolü ve entelektüel, kültürel, sosyal ve hatta ekonomik alanlardaki en geniş terör biçimiydi. Şehit Kasım Süleymani, IŞİD terörünün fiziksel yönünü yense de Şehit Süleymani'nin en önemli eylemi tüm entelektüel, kültürel ve sosyal alanlarda tekfir ve aşırılık ve şiddet ideolojisinin köklerini kurutmaktı. Bu, dünyayı bu tür aşırılıkçı düşünce tehdidinden en azından yıllarca koruyan büyük bir küresel başarıydı.
Süleymani'nin DAEŞ'e karşı mücadeledeki benzersiz komutanlığı Irak ile sınırlı değildi. General Süleymani Suriye'deki Halep Savaşı'nın galibi olarak kabul ediliyor. Suriye'de IŞİD'in belini kıran Kasım Süleymani'den bahsediyoruz. Bölgesel meselelerin gözlemcileri DAEŞ'in yenilmesinden sonra Halep harabelerinde özgürce dolaşan Kasım Süleymani unutmuyor. Eski bir CIA görevlisi olan John McGree, bu stratejik şehrin Suriye ordusu tarafından geri alınmasına yol açan ve savaşta bir dönüm noktası olan Suriye'deki El-Kasir Savaşı, General Süleymani'nin gözetimi ve komutası altındaydı, dedi.
General Kasım Süleymani, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede ve ülkenin hukuki ve yasal sistemini desteklemek için İran ve Rusya arasındaki stratejik ve kararlı ittifakında mimarı oldu. Deir ez-Zor'un güneydoğu eteklerinde Suriye-Irak sınırına yakın stratejik Bukemal kasabasını IŞİD'den kurtarmak için düzenlenen operasyonda Sa'da doğrudan komutanlık yaptı, ardından İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'ye bir mektup yazdı ve IŞİD'in sorunu açıkladı. Böylece Aralık 2017'de IŞİD hilafetinin sona erdiğini resmen ilan etti. İngiliz The Guardian gazetesi General Kasım Süleymani hakkında şunları yazdı. Süleymani'yi sevmeyenler bile onu zeki bir insan olarak görüyor. Süleymani'ye sadık insanların çalışmalarını engellemek için yıllarını harcayan birçok Amerikalı yetkili onu görmek istediklerini ve çalışmalarından şok olduklarına inandıklarını söylüyorlar.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki özel harekat biriminin eski komutanı General Stanley McChrystal da o sırada Foreign Policy'de şunları söylemişti. Hem müttefikleri hem de düşmanları tarafından saygın bir şahıs. Kesinlikle Süleymani bugün Orta Doğu'da güçlü ve sınırsız kısıtlama tanımayan bir aktör. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği destek IŞİD ve diğer isyancı gruplar için ciddi bir yenilgiye yol açtı. Unutulmamalıdır ki General Kasım Süleymani sadece bir savaş adamı değil, o kuşkusuz dünyada barışı savaşa tercih eden az sayıdaki askerden biriydi. Amerikalı yetkililere göre Süleymani'nin bu özelliği onu birçok bölge liderinin sırdaşı yaptı. Süleymani bölgedeki önemli sayıda ülkede birçok siyasi veya dini grup arasındaki farklılıkların çözülmesinde arabuluculuk yapan en önemli figürlerden biri olmuştu.
Amerika'nın eski Afganistan elçisi Zalmay Halizad, Amerikan yetkilileri Süleymani'yi savaşı kışkırtmakla suçlasa da hedeflerine ulaşmak için barışı inşa etmede aktif olduğu diyor. Başka bir Amerikalı yetkili Şeyh Süleymani hakkında şunları yazdı. İlginç ve etkili bir görünüme, benzersiz bir ihtişama ve çok karizmatik bir kişiliğe sahip olan bu büyük İranlı generalin başka tuhaf insani yönleri de var. Bu adam o kadar alçak gönüllüydü ki Amerikan istihbarat servisinin önde gelen bir üyesi Süleymani'nin alçak gönüllülüğünü olan dışı olarak nitelendirdi. Irak parlamentosunun eski bir üyesi sakin konuşan, mantıklı ve çok kibar biri. Onunla konuşurken çok rahatsınız. Dayanağını, arkasını tanıyana kadar. Gücünün ne olduğunu bilemezsin. Kimse onunla savaşamaz.
Süleymani, şehit arkadaşları ve askerleri hakkında eşsiz insani duygulara ve hissiyata sahipti. Hatta cenaze törenine katılır ve ailelerini ziyaret eder, başsağlığı dilerdi. Şehit çocuklarını gördüğünde kokularını almak istiyorum ve bilincimi kaybediyorum derdi. Bu büyük general şehadetinden sonra mezar taşına sadece asker Kasım Süleymani'nin yazılmasını emretmişti. Son olarak 1 Ocak 2020 Cuma sabahı General Süleymani Bağdat'a giderken Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın dışında karşılanırken Irak Halk Seferberlik Örgütü, Haşr-ı Şabi Başkan Vekili ve Irak Direniş Güçlerinin üst düzey komutanlarından biri olan Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraber Amerika saldırısında şehit düşürüldü. Amerikan insansız hava araçları tarafından ateşlenen bir füzeyle kalleşçe saldırıda Kasım Süleymani ve yol arkadaşları şehit düştüler.
Eski Amerikan Başkanı Trump, General Kasım Süleymani suikastının emrini bizzat kendisinin verdiğini resmen kabul etti. Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise Süleymani'nin Irak hükümetinin resmi konuğu olduğunu ve önceden kararlaştırılan bir meseleyi görüşmek için yasal olarak resmi bir isim ve pasaportla Bağdat'a girdiğini yazılı olarak belirtti. Ancak Süleymani'nin şehadeti onun için bir son değil, onun karakterinin küreselleşmesinin ve Süleymani ekorunun küreselleşmesinin başlangıcıydı.
Siyonist rejim dışında hiçbir hükümet General Kasım Süleyman'ın suikastini desteklemedi. Birçok hükümet Amerikan terör eylemini kınadı veya yasa dışı ve uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan çeşitli miting ve törenlerde Şehit Süleyman'ı andı ve Amerika'nın eylemini kınadı. Birçok uluslararası hukukçu Amerikan hükümetin eylemini bir terör eylemi ve devlet terörizminin bir tezahürü, gayrimeşru, insanlık dışı, uluslararası hukukun ilke ve normlarına aykırı ve insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.
Rusya Eliyev haber sitesi, General Süleymani'nin cenaze törenine İmam Hümeyni'nin cenazesinden sonra tarihin en büyük cenaze töreni olarak nitelendirdi. Mısır El Ahram haber sitesi haberinde General Süleymani'nin cenaze törenine katılan çok sayıda kişiye atıfta bulunarak bunu İmam Hümeyni'nin cenaze töreninin bir hatırlatıcısı olarak nitelendirdi. Buna ilaveten Kasım Süleymani'nin şehadet günü olan 1 Ocak İran İslam Cumhuriyeti takviminde uluslararası direniş günü olarak tescillendi. İran halkı Şehit Süleymani'nin cenaze töreninde benzersiz bir dünya rekoru kırdı. Bu kıymetli şehidin cenaze törenine yaklaşık olarak İranlı katılımcı sayısı 25 milyon oldu. O zamandan beri Süleymani yurt içinde ve yurt dışında İranlılar tarafından vatanı ve milleti savunan ulusal bir efsane olarak selamlandı.
Kasım Süleymani'nin ismi sosyal ağlarda günde binlerce kez aranıyor ve birçok İranlı ve İranlı olmayan genç kullanıcı sosyal ağlarda Kasım Süleymani'nin resmini profil resmi olarak seçiyor. Sonuçta Hac Kasım Süleymani artık sadece İranlı bir karakter değil ve İranlı olmayan topluluklarda da eskisinden daha ünlü ve popüler bir isim haline gelmiştir. Amerika İranlı komutanı Irak'a yaptığı resmi ve sivil ziyaret sırasında korkakça kalleşçe şehit düşürerek Suriye rejimini devirme ve Irak, Lübnan, Filistin, Yemen ve benzeri direniş ekseni ülkesindeki hegemonik projelerini gerçekleştirme konusundaki başarısızlığının intikamını almak istedi. Trump, IŞİD'in Amerikan hükümeti adına Irak ve Suriye'nin ana meydanlarında yapamadığı bir şeyi yaptı. Böylece Trump, IŞİD teröristlerinin başarısız misyonunu doğrudan gerçekleştirdi. Amerikan hükümetinin korkak ve kalleşçe eylemi en büyük terörle mücadele generalini fiziksel olarak ortadan kaldırsa da ancak bu terör eylemi şüphesiz Amerikan başkanının en aptalca eylemi de oldu. Çünkü Süleyman'ın adı ve daha da önemlisi ekolü bu terör eylemi sonrası tarihte sonsuza dek yeniden kaydedildi.
Kor General Kasım Süleymani, şeytani Amerikan Siyonist çiftinin hegemonik projelerine karşı durmak için insani, ahlaki ve dini misyonunu kahramanca yerine getirdi ve diğer komutanlara görevini hem de bu kutsal görevini devretti. Bugün Süleymani ve ekolü uluslararası bir ideoloji haline gelmiş durumdadır.
Değerli dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi isimli programımızın 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Avrupa kavramı, Gürcistan'da Avrupalılaşma eğilimi ve batıcılığı ele alacağız.
Avrupa ve Avrupalı tanımları Gürcistan'da yüzyıllardır hararetle tartışılan bir konu olmuştur. Bu iki kavram birçok kez birbirinin yerine kullanılmıştır ve bugün bile anlamları değişmekte ve insanlar bunlara farklı yorumlar getirebilmektedir. İlk başta Avrupa kelimesinin yalnızca coğrafi bir anlamı vardı ve Avrupa'nın diğer kıtalara kıyasla sınırlı alanına rağmen doğal sınırlar onu diğer kıtalardan ayırıyordu. Orta Çağ'da Avrupa kavramının bir tür siyasi anlamı da vardı. Ancak yine de coğrafi bölgelere işaret ediliyordu. 14. yüzyıldan itibaren ve özellikle Osmanlı-Türk egemenliğinin genişlemesiyle coğrafi ve siyasi kavramlarla birlikte Hristiyan dünyasına dayalı büyüyen bir Avrupa kimliği gündeme getirildi.
18. yüzyıl aydınlanma çağında Montesquieu, Voltaire, Beethoven ve Schmitt gibi kişilerin eserlerinde Avrupa daha çok bir uygarlık olarak tanıtıldı. Bu arada asıl soru Avrupa'nın kendisini nasıl gördüğü değil, Gürcülerin Avrupa'yı nasıl tanımladıkları, daha da önemlisi Avrupa'ya karşı hissettikleri aidiyet duygusu daha fazla öneme sahiptir. Mihail Saakashvili, Cumhurbaşkanı'na başlama konuşmasında 2008 yılında şöyle dedi: Gürcistan ve Avrupa her zaman ayrılmaz olmuştur. Biz ortak bir kültüre, tarihe ve kimliğe dayanan ayrılmaz benzerlik ve bağlarımız olduğu kadar temeli barış, dostluk, adalet ve mutluluk dolu bir toplumu yaratmak olan bir değerler bütününe sahibiz. Saakashvili'ye göre ayrıca Gürcüler hem doğuştan olarak hem kültür hem de siyasi davranışlar bakımından Avrupalıdır.
Gürcistan'ın Avrupalı olduğu iddiaları ve bu konudaki medya propagandalarından çok fazla olmasına rağmen bu konuda çok az tarihi, kültürel ve coğrafi kanıt bulunmaktadır. Tarihsel olarak coğrafi bir sınır olarak Avrupa için Güneybatı Avrupa'nın Asya ile coğrafi sınırının eski zamanlarda jeofizik özelliklere göre açıkça belli oldu ve nadiren sorgulandığı söylenmelidir. Bu sınır Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'den geçmektedir. Bu sınırın Karadeniz'in kuzeyine veya doğusuna kadar devam etmesi konusunda çeşitli görüşler olmuştur ve halen vardır ve en az 2500 yıldır büyük tartışmalara neden olmuştur.
Avrupa-Asya sınırına ilişkin tarih boyunca çeşitli yorumlar yapılmış ancak bir anlaşmaya varılamamıştır. Gürcü tarihçi ve coğrafyacı Vahuşti Bagrationi tarafından çizilmiş olan 1752 tarihli bir Avrupa haritası Kumambanit çukurunu Asya ve Avrupa arasındaki sınır olarak gösteriyor ve Gürcistan'ı açıkça Asya'ya yerleştiriyor.
Yukarıda değinilenlere dayanarak coğrafyacıların Avrupa ve Asya arasındaki ayrıcı çizgiyi belirlemek için jeofizik özellikler bulmaya çalıştıkları sonucuna varılabilir. Açık bir bölümlendirme olmadığı için bu mesele basma kalıp bir konu olarak oluşmuş ve tarih boyunca bu konuda çeşitli yorumlarda yapılmış ve hiçbir genel bir anlaşma sağlayamamıştır. M.Ö. 6. yüzyıldan günümüz Kuzeybatı Gürcistan'ın küçük bir bölümünün Avrupa'nın bir parçası olduğunu düşünen birkaç Yunan yazar dışında diğer tüm coğrafi yorumlar Gürcistan'ı açıkça Avrupa'nın dışına yerleştirmiştir. Halen de çağdaş coğrafyacılar Avrupa ve Asya arasında doğal bir sınır kullanmaya ilgi duymuyorlar.
Tahran Radyosu.
Avrupa'yı bir medeniyet ve kültür varlığı olarak düşünürsek bazı Gürcülerin Avrupa'ya eklenmeyi, Gürcülerin Avrupa kültürü ve Avrupa medeniyetinden ayrılmaz olmalarıyla ilişkili olduğuna inandıklarını söylemek gerekir. Onlara göre Gürcistan eski Avrupa kültürünü temsil ediyor. Gürcistan'ın Avrupalı olduğu hakkındaki kültürel gerekçeler, dini ve tarihi nedenlerle yakından ilişkilidir. Kültür geçmişin bir mirası olarak kabul edilebilse de her kültürün bazı parçaları da o kültürün komşuları ve destekçilerinden etkilenerek oluşuyor. Avrupa kültürünün bir kısmı Gürcü kültürünün kendisi gibi Hristiyan inanç ve geleneklerinden esinlenmiştir. Ancak bu tüm Hristiyanların aynı kültüre sahip olduğu anlamına gelmez. Gürcü tarihçiler, Gürcüler üzerindeki Yunanlar ve Romalıların etkisinin çok az olduğu ve bu etkinin hatta başlangıçta sadece daha yüksek sosyal sınıflarla sınırlı olduğu konusunda hemfikirdir.
Aslında Gürcü kültürü tarih boyunca Doğu ve Batı'nın etkilerinden bağımsız olarak büyük ölçüde İran medeniyetinden etkilenmiş olan uzun vadeli geleneklerine dayanarak genişlemiştir. Avrupa'nın aksine Latince veya Fransızca hiçbir zaman Gürcistan'ın resmi dili olmadı. Gürcü edebiyatı Avrupa'dan çok sınırlı olarak etkilenmiştir ve Gürcistan'ın en önemli destanı olan Leopar Poslu, Şövalye destanı doğuda yaşanmakta olup İran'daki Firdevs'in Şahnamesi'nin açık ve güzel bir uyarlamasıdır. Gürcü geleneksel müziği özel ve son derece çelişkili çok sesli harmonileri ile Avrupa'da benzeri yoktur ve normal müzik aletleri İran ve Batı Asya'daki benzerleriyle en fazla benzerliğe sahiptir. Bu nedenle Samuel Huntington'un Gürcistan'ı Batı medeniyetinin bir parçası olarak görmez.
Avrupa kültürünün bazı unsurları 18. yüzyıldan itibaren özellikle Rusya üzerinden Gürcistan'a girmiştir. Bu nedenle zengin ve ilham verici Gürcü kültürünün aslında antik Yunanistan, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu ve Avrupa ile bazı doğrudan temasların etkisiyle elde edilen bir dizi Avrupa unsurunu içerdiği sonucuna varılabilir. Aynı zamanda İran ve diğer Asya kültürleriyle pek çok benzerlikler ve bunların Gürcü kültürü üzerindeki birçok etkisi vardır. Ancak bu etkilerden hangisinin daha güçlü ve kalıcı olduğunu analiz etmek oldukça güçtür. Buna karşın bugün Gürcistan'daki Batıcıların Gürcistan tarihine karşı tek boyutlu bir bakış açısı vardır ve onu yalnızca Avrupalı biçimde sunmaya çalışıyor.
Gürcistan hükümetlerinin tarihsel bir rota olarak Batıcılık yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri, bu ülkenin seçkinlerinin bir bölümüne ait olan Avrupalılaşma hayalidir. Ne zaman bu hayalden uzaklaşılmışsa, Batı yanlısı seçkinler NATO'ya, Amerika'ya ve Batı bütünlüğüne yönelik eğilimi Avrupalılaşmanın yerine koymaya çalışırlar. Görünen o ki, Gürcistan'ın çeşitli hükümetlerinde batıya yönelmesinin ve yaklaşımının en önemli nedeni Avrupalılaşma hayali ve bu ülkenin Rusya karşısındaki tarihsel sorunlarından kurtulma hayaliydi. Bu, bugün özellikle Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya'nın Şubat 2022'de bu ülkeye saldırısından sonra batıcılık yaklaşımında ısrarın devam etmesi konusunda Gürcistan halkı ve siyasi çevreleri arasında ciddi şüphelerin meydana geldiği bir sıradadır.
Değerli dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden de paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam Cumhuriyeti'nin kesin çizgisi ve inkılabın temel ilkelerinden birinin müstekbir düşmanla mücadele ve kardeş Müslümanlarla kardeşlik yapmak olduğunu ifade ediyor. İslam İnkılabı rehberi, mazlumu savunma konusunda Şii veya Ehl-i Sünnet mezhepleri arasında hiçbir fark olmadığını, zira meselenin İslami hüviyet olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bizim büyük imamımız, ilkelere bağlı kalma bereketiyle inkılabı zafere kavuşturmayı başardı ve inkılabı koruyarak İslam Cumhuriyeti'ne istikrar bağışladı. İlkelere bağlıydı. Bu ilkelerden biri ise inkarcı zalimlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler. Biz düşmanlarla, istikbarla hiçbir barışımız yok ve kardeş Müslümanlarla düşmanlığımız yok. Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık üzerine kuruluyuz. Zira inkarcı zalimlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirlere inanıyoruz. Bu bizim büyük imamımızın dersidir. Bu İslam Cumhuriyeti'nin kesin çizgisidir. Biz mazluma destekte karşı tarafın mezhebine bakmıyoruz ve bakmadık. Büyük imamın çizgisi buydu. İmam Lübnan'da Şii direnişe karşı davranışın aynısını Filistin'de de Sünni direnişe karşı yaptı, hiçbir fark olmadan. Biz Lübnan'da kardeşlerimize verdiğimiz aynı desteği Gazze'deki kardeşlerimize de verdik, hiçbir fark olmadan. Onlar Sünni'diler, bunlar Şii'ler. Bizim meselemiz İslami hüviyeti savunmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.